Altı Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turkuk.org. E-posta bilgi@turkuk.org.
Denizler Aslanı, Rafael Sabatini, Çocuklar İçin Dünya Klasikleri, Görsel Yayınlar 1983, okuyan İlknur Sezgin. Rafael Sabatini, babası İtalyan, annesi İngiliz, 29 Nisan 1875'te Cesi'de, İtalya'da doğdu. İsviçre ve Portekiz'de eğitim gördü. 17 yaşındayken 6 dilde okuyup yazabiliyordu. Genç yaşında Liverpool'a yerleşti. 10 yıl boyunca yabancı firmaların yazışma işlerini yürüttükten sonra kısa öyküler yazmaya başladı. 1904'te ilk romanı Han Şövalyesi'ni yazdı. Çağdaş Dumas olarak anılan Sabatini, 40'tan fazla roman, biyografi ve oyun yazdı. En ünlü romanları Scaramouche 1921, Kaptan Bulut 1922 ve Denizler Aslanı'dır. Bunlar filme alınmıştır. Öteki romanları Scaramouche ve Kaptan Bulut'un bir devamıdır. Sabatini 13 Şubat 1950'de Adelboden'de, İsviçre'de öldü. 1. Bölüm Ejderhanın Çenesi. İspanyol gemi yapımcılarının usta ellerinde tezgahlanmış San Felipe, görünüşünün güzelliğine uygun bir biçimde donatılmıştı. Geminin geniş pencerelerinden içeri dolan güneş, çok zengin döşenmiş büyük salonu aydınlatıyordu. Kaptan Peter Bulut, uzun boylu, ince yapılı bir adamdı. Kara kaşlarının altında mavi gözleri vardı. Yaralının üzerine eğilmişti. Taşınır bir yatağa uzanmış, İspanyol'un yeniden sardığı kırık bacağına baktı. İri, güçlü ama becerikli elleriyle bağladığı tahtaların yerinde olup olmadığını yokladı. Doğruldu. Akıcı bir İspanyolca ile konuştu. Her şey kusursuz oldu Don Hilario. Yeniden yürüyebileceksiniz. Söz veriyorum. Çektiği acıdan suratı kararmış yaralının yüzünde bir gülümseme belirdi. Bir mucizeydi bu, dedi. Beni iyileştirenin Kaptan Bulut olduğunu söylediğim zaman kimse bana inanmayacak. Neden hekimliği bıraktınız da korsan oldunuz kaptan? Kaptan Bulut gömleğinin kollarını indirirken yanık tenli, sert çizgili yüzünü İspanyola çevirdi. Düşünceli gülümsedi. Bütün dertler başıma hekim olduğum için açıldı. İyileştirmeye çalıştığım yaralı Momot Dükü ile birlik olan bir asiydi. Hristiyanlarca baş kaldırana yardım eden de asi sayılır. Beni suçladılar. Ölüm cezasına çarptırdılar. Ekili biçili alanlarda çalıştırılacak köleler gerektiğinden cezamı ömür boyu hapse çevirdiler. Satılmak üzere Barbados adasına gönderdiler. Yolda kaçtım. Ve işte Kaptan Bulut o sıralarda doğdu. Ama gördünüz. Ölen cerrahın ruhu hala içimde yaşıyor Don Hilario. Kaptan Bulut gümüşle bezenmiş siyah saten ceketini omuzlarına attı. Belindeki değerli kemeri düzeltti. Perukasının siyah buklelerini sallayarak düzenledi. Şimdi biraz dinlenin, uyumaya bakın, dedi. Ateşiniz yok gibi. Fazla kıpırdamamanızı salık vereceğim. Saat 8'de sizi yeniden görmeye geleceğim. İspanyol kıpırdandı. Hayatımı kurtardınız. Size çok şey borçluyum, dedi. Durum beni çok utandırıyor. Siz beni St. Vincent Cays karayalıklarına çarpıp parçalanan gemiden kurtardığınız 4 İspanyoldan biri sanıyorsunuz. Ve soylu bir davranışla San Domingo'da karaya çıkaracaksınız. Onurumu kurtarmak için size durumu anlatmalıyım. Bulut duyduğu bu sözlerden pek eğlenmişe benziyordu. Benim bildiklerime yeni bir şey katacağınızdan kuşkuluyum, dedi. Siz İspanya kralının yeni İspanyol valisi Sevaradeli Don Hilario'sunuz. Geminizin parçalanmasına neden olan fırtınadan önce İspanya'nın amansız düşmanı korsan Peter Bulut'u yok etmekle görevli Mark Risonet'in filosunun bir bölümüne komuta ediyordunuz. Don Hilario'nun kağıt gibi beyaz yüzünde büyük bir şaşkınlık belirmişti. Biliyordunuz demek. Görev belgeniz ceketinizin cebindeydi bayım. İspanyolun şaşkınlığı daha da artmıştı. Bana baktığınız, iyileştirdiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi de San Domingo'ya götürüyorsunuz. Size karşı olan gönül borcuma güveniyorsanız... Kaptan Blood adamın sözünü kesti, güldü. Güvenebileceğim en son duygu budur. Ben kendimden başka hiçbir şeye güvenmem. Sizin bir korsana değil, bir cerraha gönül borcunuz var. Unutun gitsin. Rahatınıza bakın Don Hilario. İspanyol valiyi şaşkınlık içinde bırakarak üst güverteye çıktı. Günün ilk saatlerinde serin ve duru olan havada birden bir sıkıntı duydu. Oysa 10 gün kadar önce Don Hilario ile 3 arkadaşını kurtardıkları fırtınadan bu yana bir bozulma belirtisi görmemişlerdi. San Felipe, Sonu'nun 20 mil kadar güneyinde Mor Denizi'nin üzerinde pupa yelken yolculuğunu sürdürüyordu. Yelkenci başı Chaffinch, Pruva direği üzerinde tünediği yerden kaptanı görünce seslendi. Yine başımıza bir bela geliyor kaptan. San Domingo'ya varacağımızdan kuşkuluyum. Kafikink yanılmamıştı. Gerçekten de öğleye doğru beklenen fırtına batıdan kopup geldi. Tufanı andıran yağmurun, amansız rüzgarın ve üzerine düşmanca saldıran dev dalgaların altında San Felipe sürekli kuzeybatı yönünde bir rota izlemek zorunda kalıyordu. Şafak sökerken fırtına hızını yitirince dışarı çıkıp uğradıkları zararı anlama olanağını buldular. Pruva direğinin ipleri tümüyle kopmuştu. Toplar yuvalarından çıkıp sağa sola dağılmıştı. Can kurtaran sandallarından ikisi parçalanmıştı. Güvertede direk iyice yerinden oynamıştı. Kullanabilirdi ama tehlikeli bir durum yaratıyordu. Bu arada da varacakları yere doğru sürüklenmişlerdi. 5 mil kadar önlerinde El Rosario yükseliyordu. Onun ardında da San Domingo vardı. Bu liman İspanyol karasuları içindeydi. Kral Filip'in kalelerinin topları gemiye çevrilmişti. Ama Don Hilario kendi güvenliği için onlara bir zarar verilmesini önleyebilirdi. Sabahın ilk ışıklarında kastil bayrağı çekmiş olan gemi limanın önündeki doğal dal kıranı aştı ve ejderhanın çenesi diye bilinen doğu yakasındaki dar geçide girdi. Artık San Domingo limanındaydılar. Genişliği bir çeyrek mil, boyu da bir mil kadar olan adacığın kıyısında en uygun yere gelip demir attılar. Karşıdaki küçük rıhtımın hemen ardında ağaçlar görünüyordu. San Felipe top atışı ile büyük limanlı soylu New Spain kentini selamladı. Kentin beyaz ve temiz bir görünüşü vardı. Yazlık köşkleri, konakları, kiliseleri ile Castille'den alınıp buraya taşınmış gibiydi. Beyaz rıhtım boyunca bir kaynaşma oldu. Sonra bir sürü kayık, önlerinde sarı kırmızılı İspanyol bayrağı taşıyan 20 kürekli bir tekne. San Felipe'ye doğru dümen tuttu. Üstü sarı yaldız işlemeli kırmızı bir tentenin altında şişman, mavi ceketli, kolları pembe tafta ile bezenmiş, türlü şapkalı biri oturuyordu. Uzatılan ip merdiveni tırmanarak San Felipe'nin orta güvertesine çıktı. Kaptan Bulut siyah giysiler içinde taşınır yatağıyla yukarıya çıkartılmış olan Don Hilario'nun yanı başında kendisini bekliyordu. Kazaya uğrayan öteki 3 kişiyi ayakta duruyordu. En geride ise İspanyol askerlerine benzemek için başlık ve gömleklerini değiştirmiş bir dizi korsan vardı. Don Hilario'nun yerini almak için geldiği eski vali Don Clemente Pedroso birden olduğu yerde durdu. Bulut'un yüzü kolay unutulacak yüzlerden değildi. Bir yıl kadar önce Pedroso'nun Porto Rico'dan gelirken bindiği gemi Kaptan Bulut ve korsanları tarafından durdurulup talan edilmişti. Şimdi yine onları karşısında görünce şişman ve yuvarlak yüzünde korku ve öfke dolu bir anlam belirdi. Kaptan Bulut elinde tüylü şapkası kibarca yaklaşıp eğildi. Ekselanslarının belleği bana onur veriyor. Ama sakın boş yere İspanyol bayrağı çektiğimi sanmayın. Bunun önemli bir nedeni var. Çünkü İspanya kralının yeni İspanyola valisi Don Hilario de Savarede gemimizde konuğumuz bulunuyor. Don Clemente bakışlarını yataktaki adamın kurumlu yüzüne çevirdi. Konuşmadan hızlı hızlı soluyordu. Don Hilario birkaç tüncelli olup bitenleri anlattı. Yakında adaya okyanuslar amirali Riconette Marquis'in geleceğini söyledi. Don Clemente sıkıcı bir sessizlik içinde konuşulanları dinledi. Yeni valinin görevinin ne olduğunu öğrendi. Sonunda Kaptan Bulut'u karşısında görmenin verdiği öfkeden sıyrıldı. Büyüklenen bir havaya büründü. Bir an önce geri dönmek istediği anlaşılıyordu. Don Hilario, kayığım emrinizdedir, dedi. Umarım sizi burada daha fazla tutan bir şey yoktur. Hayır, dedi Don Hilario. Yalnız hayatımı kurtaran kişiye duyduğum gönül borcundan başka. Don Clemente duraksamadan konuştu. Kendisinin hemencecik limandan özgürce ayrılmasına izin verilecektir. Gemisi bu durumdayken buna razı olamam. Bana yaptığı büyük iyilikten sonra gemisinin onarımı tamamlanmasına izin verilmezse kendimi çok aşağılanmış duyarım. Bu nedenle kaptana gerekli olan kereste ve taze suyu sağlamalısınız. Ayrıca yolda yitirdiği can kurtaran sandallarının yerine yenilerini vermeliyiz. Onarım için San Domingo tersanesinden de yararlanmalı. Bu sırada Kaptan Bulut söze karıştı. Onarım için San Domingo'yu rahatsız edecek değilim. Şuradaki adacık işimi rahatlıkla görür. Don Clemente, siz gemiden ayrıldıktan sonra bu odaya geçici olarak ben el koyacağım. Don Hilario konuşurken öfkeden kuduracak duruma gelen Don Clemente artık dayanamadı, patladı. Ben ayrılınca ha? Suratı sapsarı kesilmişti. Şu anda yeni vali Don Hilario olduğuna göre karar vermek bana düşmez. Tanrı'ya şükürler olsun. Saavedra kararlı bir sesle konuştu. Onarım tamamlanıncaya kadar burada kalacaklar. Anlıyorum. Onarım bitince de yeniden İspanyol gemilerini basmak, batırmak için özgürce limandan çıkıp gidecekler. Saavedra öfkeyle karşılık verdi. Kendisine dilediği gibi limandan çıkmakta özgür olacağı ve çıktıktan sonra da 48 saat süreyle izlenmeyeceği konusunda söz verdim. İnanamıyorum, sizden söz aldı demek. Kaptan Bulut eski valinin sözünü kesti. Öyle anlaşılıyor ki dostum, kendimi güvencede duymak için sizden de söz almam gerekecek. Eski valinin yerini alacak kişiyi zor durumda bırakmak için her alçaklığı yapacak bir kişiliği vardı. Don Hilario'nun oyununa gelmemesini sağlamak için eski valinin de sorumluluğu paylaşmasını istiyordu. Don Clemente öfkeyle tombul parmaklı ellerini salladı. Siz benim bir korsan parçasına söz vereceğimi mi sanıyorsunuz? Nasıl isterseniz. Şimdi adamlarımı çağırır, sizi, ikinizi de zincire vurmalarını isterim. Ama düpedüz bizi aşağılıyorsunuz. Kaptan Bulut omuz silkti. Biz buna sadece rehin tutmak deriz. Don Clemente sinsi bir sesle konuştu. Bunu yapamazsınız. Ya bana söz verirsiniz ya da sizi zincire vurdururum. Seçiminizi hemen yapın. Don Hilario sözü uzatmak istemiyordu. Bu tartışma son derece çirkin. Ya söz verirsiniz Don Clemente ya da söz vermemenin sonuçlarına katlanırsınız. Don Clemente için başka çıkar yol kalmamıştı. Tüm kabadayılığına karşın geminin özgürce limandan ayrılacağına söz verdi. Bulut gemiden uzaklaşmakta olan kırmızı tenteli kayığı gülümseyerek izliyordu. İçleri tıka basa meyve, sebze, taze et ve balık dolu kayıklar ise geminin çevresinde kalmışlar, korsan müşterilerini bekliyorlardı. Bulut'un Barbaros'tan kaçmasına yardım eden en yakın arkadaşı, tek gözlü Dave Wolverstone kaptanın kulağına eğildi. "Bu şişko valinin sözüne pek güvenmeyeceksiniz değil mi?" dedi. "Net, kuşkucu bir kişiliğin var. Çok kötü bir şey bu. Sayın eski vali söz vermedi mi? Kuşkulandığın için senin yerine ben utandım. Utandım. Ama güvenliğimiz için gerekli önlemleri almanın da yerinde olacağını düşünüyorum." Korsanlar kendilerine özgü bir çabuklukla hemen işe koyuldular. Kıyıya çaktıkları kazıklara gemiyi sıkıca bağladılar. San Felipe'den taşıdıkları 24 topu mercan kayalıkları ile kumsal arasındaki yere, kenti diledikleri gibi dövebilecekleri biçimde dizdiler. Yelken bezinden kurtuldukları büyük çadıra direk için kullanacakları tahtaları yığdılar. Orta direği çadıra taşıdılar. Bir yandan onarım sürerken bir yandan da öteki korsanlar taze su ve yiyecekleri ambarlara taşımaya başlamışlardı. Kaptan Bulut tüm bunların parasını ödedi. İki gün hiç durmadan dinlenmeden çalıştılar. Ama üçüncü günün sabahı kentten sonra açık denizden de bir tehlike geldi çattı. Kaptan Bulut yanında Wolverstone, Kaffinink, alın yazısını kendisiyle paylaşan West Country'li Hackford, eski krallık topçularından Ogle, tepede açık denize bakıyordu. Tüm bayraklarını, flamalarını açmış, beş büyük gemi bir milden daha kısa bir uzaklıktan karaya doğru yaklaşıyordu. Baştaki geminin yan tarafında çiçek gibi açılıveren beyaz bir duman göründü. Kenti selamlayan top sesi sokaklarda yankılandı. Kaffinink, ne güzel bir görüntü, dedi. Bulut sordu. Bir şair için mi yoksa bir gemici için mi? Durdu. Gelinin Kral Filip'in Okyanuslar Amireleri Konit Markis olduğunu sanıyorum. Wolverstone acı bir gülümsemeyle. bizi duman etmek için çok beklemeyecektir, dedi. Gemiler ejderha çenesine girmeden çaresine bakmalıyım. Bulut elini boru gibi yaptı, topların yanında gözetlemede bekleyen korsanlara kesin komutlar verdi. San Felipe'nin her yanında telaşlı gidip gelmeler başlamıştı. En yoğun çalışma atış uzaklıkları 1,5 mil olan topların çevresindeydi. Ogle bunlardan birini ateşledi. Gürelerden ilki 3 çeyrek mil ötedeki amiral gemisinin orta direğinin dibine büyük bir gürültüyle indi. Duru masmavi gökyüzünden beklenmedik anda kopup gelen fırtına Reconet Marquis'ini pek şaşırtmıştı. Yelkenlerinde gerekli düzenlemeyi yaparak geri döndü. Gemisinin iskele yanını karaya çevirdi. Amiralin peşinden gelen 4 gemi de aynı uygulamayı yaptı. Amiral gemisinden denize indirilen bir sandal mercan kayalığına yöneldi. Kayık karaya çıktığı zaman Peter Bullitt yanında Kefinik ve bir düzine kadar korsanla kıyıda bekliyordu. Wolverstone ile Hathorpe uyanmakta olan kenti ve limanı denetimlerini tutmak üzere adanın öteki kıyısına üstlenmişlerdi. Karaya atlayan subaya gerekli bilgiyi kaptan verdi. Ben burada Don Hilario de Saavedra'nın izniyle gemimi onarıyorum dedi. Gemisi battığı zaman hayatını kurtarmıştım. Amiral de limana girmeden önce Don Hilario'nun verdiği sözü onaylamalı. Gemimin onarımı bitince özgürce çıkabilmem için o da söz vermeli. Genç subay pek şaşırmıştı. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Adım Bulut. Kaptan Bulut. Kaptan Bulut mu? Siz Kaptan Bulut'sunsa? Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Birden güldü. Bu arsız davranışınız. Kaptan Bulut subayın sözlerini ağzına tıkadı. Bu arsızlık sözünü sevmem. Durumu gelip kendiniz görün. Boşuna tartışmamış oluruz. Peşinde İspanyol subayı tepeye doğru yürüdü. Elindeki abanoz ağacından asasıyla karaya çekilmiş topları gösterdi. Bunlardan altısı ejderha şenesinin dar kanalını rahatça dövebilecek biçimde sıralanmıştı. Kaptan Bulut, topçularımın üstün yetenekli olduklarını duymuşsunuzdur. Duymamışsanız bile gemilerinizden biri boğazdan geçmeye kalkışırsa daha ilk top atışında batırılacağını anlayacak kadar akıllısınızdır umarım, dedi. Asasına dayanarak konuşmasını sürdürdü. Şimdi gidin amiralimize gördüklerinizi anlatın. Tarafımızdan kendisine şu sözleri de aktarın. İstediğim sözü verirse hemen limana girebilir ama söz vermezse hiç giremez. Subaya eliyle gidebileceğini belirten bir işaret yaptım. Kafink lütfen bayı kayına kadar götürün dedi. İspanyol subayı içine düştüğü öfkeden kurtulamamıştı. İspanyolca bir küfür basıp ardına bile bakmadan gemisine döndü. Ya gördüklerini iyi aktarmadığı için ya da amiral anlamaya yanaşmadığından kaptana hiçbir haber ulaşamadı. Ama bir saat kadar sonra yamaç top sesleriyle inim inim inlemeye başladı. Filonun toplarının yağdırdığı tüm gülleler yamacın üzerindeki kayalıkları dövmekten başka bir işe yaramadı. Gerekli önlemler alındığı için korsanlara hiçbir şey olmamıştı. Atışın yavaşladığı bir anda Ogle bir yılan kıvraklığıyla namluları yamaca bakan topların yanına süzülüverdi. Bunlardan birini büyük bir özenle nişanladı. Yaptıkları yoğun atışın etkisini saptamak için ateş kesen İspanyol gemileri 3 çeyrek mil ötede kaçırılması olanaksız bir hedef oluşturmuşlardı. Ogle topu ateşledi. Hızla fırlayan gülle orta yerdeki geminin üst güvertesine büyük bir gürültüyle indi. Bu karşılıkla Marquis'e toplarının hiçbir işe yaramayacağı somut olarak anlatılmış oluyordu. Sert esmeye başlayan rüzgarla birlikte İspanyollar geri çekilmeyi denediler. Bu telaşlı çekilişi hızlandırmak için Ogle ikinci topu da ateşledi. Bu atışta gülleler gemilerden birine rastlamadı. Ama İspanyollar nedenli güç bir durumda olduklarını daha açık anlamış oldular. Ogle daha sonra düşmanın içine düştüğü kargaşadan yararlanarak adamlarına topları yeniden doldurmaları komutunu verdi. İspanyol gemileri gün boyu 1,5 mil uzakta atış etki alanı dışında beklediler. Bulut bu durumdan yararlanıp yamacın kıyısına 6 top daha yerleştirmeleri için komut verdi. Böylece adanın her yanı denetim altına alınmış oluyordu. Korsanlardan bir kesimi bu işlerle uğraşırken ötekiler onarım çalışmalarını aynı hızla sürdürüyorlardı. Akşam saatlerinde yüzü öfkeden yemyeşil Don Clemente Pedroso bu kahramanca çabaların sürdürüldüğü alana geldi. Bulut'un öteki topların yerleştirilmesini denetlediği yere varınca öfkeden soluyarak ekselanslarının korsanların bu maskaralığa ne zaman son vereceklerini sorduğunu söyledi. Bu tutumunuzla bir yere varamazsınız, dedi Kaptan Bulut. Amiraliniz beni izlemeyeceği konusunda güvence verirse bu çekişmeden vazgeçerim. Ama önce amiral söz vermeli. Don Clemente kuduracak gibi olmuştu. Siz Riconet Marquis'ini tanımıyorsunuz galiba. Marquis de beni tanımıyor galiba. Ama öyle sanıyorum ki pek yakında tanışacağız. Kendinizi aldatmayın amiral. Don Ilario'nun verdiği söze bağlı sayılmaz. Sizinle anlaşmaya yanaşmayacaktır. Kaptan Bulut adamın yüzüne bakarak güldü. Öyleyse içecek suları bitinceye kadar diledikleri yerde bekleyebilirler, dedi. Ya susuzluktan ölmeyi göze alırlar ya da başka bir yere su aramaya giderler. Rüzgarın güneyden şiddetlice esmeye başladığını fark etmediniz sanırım. Bu böyle sürerse Sayın Marki ve gemileri bir süre sonra zor durumda kalacaklar demektir. Don Clemente ağzının içinde küfretmeye çabaladı. Bu durum kaptanı daha da neşelendirmişti. Size çok yüklendim biliyorum, dedi. Beni ipe çekilmiş görmek sizi kim bilir ne kadar çok sevindirir. Hiçbir şey beni bundan daha mutlu edemez. Ne yazık ki ekselansların düş kırıklığına uğratacağım. Benimle yemeğe kalır mısınız? Ben korsanlarla yemek yemem. Öyleyse gidip yemeğinizi şeytanla yiyin, dedi Kaptan Bulut. Don Clemente sallanarak dönerken Wolverstone bakışlarıyla onu izliyordu. Bu adamı salmasaydın Peter, hep bize karşı çıkıyor. Don Ilario'yu unutuyorsun ama. Don Clemente de onu unutabilir. Kaygılanma, uyanık olacağız, dedi Bulut. Korsanlar o gece yine karada yatıp uyudular. Ama topçuları gözetlemede kaldı. Bunun yanı sıra bir sandal kıyıdan amiralin gemilerinin ejderha çenesinden girmemesi için denizi gözledi durdu. Oysa İspanyalıların gecenin koyu karanlığında bile böyle bir şeye kalkışacak cesaretleri yoktu. Ertesi gün, pazar günü, durum hiç değişmedi. Pazartesi sabahı amiralin sabrı iyice taşmış olmalı ki kıyı yine top ateşine tuttu. Kanalı zorlayıp içeri girmeyi denedi. Ama amiral Ogle'ın toplarının durumunu ve nasıl yayıldıklarını bilmediğinden bataryaya hiçbir zarar verememişti. Gemiler yarım mil uzaklığa kadar yaklaşınca Ogle toplarından dördünü birden ana geminin üzerine ateşledi. Gülelerden ikisi boşa gitti. Biri pruvayı parça parça etti, dördüncü ise geminin bağrında derin bir yara açtı. Sular hızla içeri dolmaya başladı. Öteki üç İspanyol gemisi tornistan etti. Doğru rotasını tuttu. Yara alan gemidekiler ise canlarını ve topları kurtarmak için olağanüstü bir çaba gösteriyorlardı. Bu yeni kanalı zorlayıp atılımları da boşa çıkan İspanyol gemileri yeniden 1,5 mil ötedeki ilk yerlerine döndüler. 24 saat sonra Don Ilario'nun Kaptan Bulut'un öne sürdüğü koşullara uyulmasını isteyen mektubunu Riconet Marquis'ine götürecek olan kayık yola çıktı. Güney ufku kapkaraydı. Akın akın kara bulutlar geliyordu. Don Ilario'nun mektubu kadar havanın bozmaya başlaması da Marquis'i kendine göre utanç verici koşullara boyun eğmeye zorlamıştı. Daha önce karaya çıkıp kaptan ile görüşen İspanyol subayı yeniden geldi ve yaklaşan fırtınadan kurtulmak amacıyla Bulut'un koşullarına uyulacağını bildirdi. Bu anlaşma üzerine gemiler ejderha çenesine geçip limana girdiler. Kentin karşısında demir attılar. O gece vali sarayında büyük tartışmalar oldu. Onuru yaralanmış Riconet Marquis ile Don Clement verilen söze uyulmamasının hemen eyleme geçilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Don Ilario ise verilen sözün onur borcu sayılacağını öne sürüyor, onlara karşı çıkıyordu. Wolverstone İspanyollara güvenmediği için toplardan sadece altısını ejderha çenesi yanında bırakmış, öteki topları ise limana çevirtmişti. Gürültüsüz geçen 2-3 gün boyunca gözetlemeden vazgeçmemişti. Cuma sabahı gemileri yeniden denize açılacak duruma geldiğinde ortalıkta kendilerini kuşkulandıracak bir durum görmüyorlardı. Ama Wolverstone çok özenli ve kuşkucu davranıyordu. Dayanamamış, Kaptan Bulut'u San Felipe'nin gözetleme kulesine çağırmıştı. Sandallar rıhtımla İspanyol gemileri arasında pek sık gelip gidiyor. En az yarım saattir bu böyle. Sandallar rıhtıma dolu gidiyor. Gemiye boş dönüyorlar. Nedenini belki siz anlayabilirsiniz. Bunun nedeni apaçık ortada. Adamlarını karaya çıkartıyorlar. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama bu gece adamlarının karada silahlı bulunmaları ne işlerine yarayacak? Kaptan Bulut'un kaşları kuşkuyla çatıldı. çirkin bir durum dedi. Ama ben yine de Don Hilario'nun bana oyun oynayabileceğine inanmıyorum. Ben Don Hilario'dan değil, o yağ tulumu Don Clemente'den çekiniyorum. O onun nedir bilmeyen adamdan. Peter, bakarsın amiral de onun gibi birisidir dedi. Ama şu anda adada yönetim Don Hilario'nun elinde. Ne çıkar? Adam yaralı yatıyor. Ötekiler onu kolayca atlatabilir. Atlatırlarsa Kral Philip'in kendilerinden yana çıkacağını bilirler. Amaçları bize oyun oynamaksa adamları neden karaya çıkartıyorlar? Bunu sen bulursun sanmıştın Peter. Düşünerek bulamazsam gider araştırırım. Gemiye yanaşmış meyve dolu sandallardan birine doğru seslendi. Hey, bize de getirsene. Sandalcı meyve sandığı ile ip merdivenden yukarı çıkarken kaptan çevresindekilere gereken komutları verdi. Adamı kaptanın kamerasına aldılar. Bir daha da çıktığını görmediler. Aşağıda sandalda bekleyen arkadaşı da kendini ambarda sandalcının yanında buldu. Derken kaptanın kamerasından üstü başı pis, teni güneşten iyice yanmış, gömleği kirden kararmış biri çıktı. Boş meyve sandıkları ile sandala indim. İspanyol gemilerinin arasından geçerek rıhtıma yöneldi. Amiral gemisinin çevresinde bir süre dolaşan sandalcı, sonunda gemiden sallandırılmış bir halat bularak sessizce tırmandı. Yukarıda sadece bir nöbetçi kaldığını görünce yine sessizce aşağı sandalına indi. Bir süre sonra da limanda İspanyol gemicilerle dolu bir tavernadaydı. Kendisine bir testi şarap söyleyip konuşulanları dinlemeye koyuldu. Tüm limanın ağzını tutan korsanlara ağzının payını vermeyen amirale ateş püskürüyordu. Subaylardan biri suç amiralde değil dedi. Ona kalsa o köpeklerle anlaşmazdı. Tüm suç zayıf yaratılışla o yeni valide. Gemilerini onarmaları için ona izin vermiş. Kaptan Bulut akıcı bir İspanyolca ile konuştuğundan kimse ondan kuşkulanmamıştı. Ben Kastil amirale olsam tüm sorumluluğu yüklenirdim dedi. Herkes bastı kahkahayı. İri yarı bir gemici neşe içinde sırtına vurdu. Amiral de senin gibi düşünüyor aslanım dedi. O gevşek vali ne düşünürse düşünsün değil mi ya? Bunun için karaya çıktık ya diye ekledi gemici. Konuşulanları can kulağıyla dinleyip değerlendiren sözde sandalcı, Kaptan Bulut kendilerine verilen onur sözünün nasıl çiğneneceğini öğrenmiş oldu. Çevresindekilere belli etmeden kalktı. Sandalına binip olanca gücüyle kürekleri asıldı. Biraz sonra San Felipe'nin ip merdiveninden yukarı tırmanıyordu. Kendisini karşılayan Wolverstone rahat bir soluk aldı. Ne haberler sızdırdın bakalım Peter diye sordu. Bize nasıl bir tuzak hazırlamışlar? Bu defa kendini öyle bir tehlikeye attın ki. Kaptan Bulut gülümsedi. Kendimi hiç de tehlikeye atmış sayılmam. Don Hilario'ya duyduğum güven sarsılmadı. Kendisi onurlu bir insan olmasaydı garnizondaki adamları kullanırlardı. Gemidekilere gerek kalmazdı. Görüşlerine karşı çıktığı için Don Clemente alçağa gitti, amirelle anlaştı. İkisi birlik olup Don Hilario'dan habersiz bu işi tasarladılar. Marki de uygulama için adamlarını karaya çıkarttı. Wolverstone sabırla kaptanın anlattıklarını dinliyordu. Adamlar bu gece yarısı sandallarla batı kanalından geçecekler ve adanın güney batısına çıkacaklar. Orada bizden gözetlemede olan kimse bulunmadığından San Felipe'yi basacaklar. Ve hepimizi tavuk gibi uykuda boğazlayacaklar. En az 400 kişi olacaklar. Marki işi şansa bırakmak istemiyor. Biz sadece 80 kişiyiz. İyi ki erken haber aldık. Hazırlık yapar, karaya çıktıklarında bastırır, kafalarını ezeriz. Kaptan başını olumsuz salladı. Topların yerini değiştirirsek olup bitenden haberimiz olduğunu anlarlar. Tasarladıklarını uygulamaları daha çok işimize gelir. Nasıl? Bizi boğazlamalarını mı istiyorsun? Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. Benim de düşündüklerim var Wolverstone. Gelirken birlikte bir sandal daha getirdim. Bu iki sandala 40 kişi sığar. Ötekiler de bizim 4 sandala binerler. Ne yani? Sandallara bineceğiz ve gemiyi bırakıp kaçacağız öyle mi? Tasarladıklarımı uygulayabilmem için böyle yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım iş başına. Hemen işe koyuldular. Korsanlar sandallara bindiğinde gece yarısına bir saat kalmıştı. Kaptan Bulut yine aceleci davranmıyordu. Gecenin sessizliğinde suya girip çıkan küreklerin sesini duyana kadar bekledi. İspanyollar yola çıkmıştı. Sonunda gemiden ayrılma komutunu verdi ve San Felipe'yi düşmana bırakarak korsanlar gemiden uzaklaştılar. Bir saat kadar sonra karaya çıkan İspanyollar yamaçtan tırmanmaya başladılar. Bir kesimi topları ele geçirirken bir kesimi de yolları tutuyordu. San Felipe'yi tırmanırken çıt çıkarmamaya özen gösteriyorlardı. Yukarı vardıklarında birbirlerini yüreklendirmek için fısıldaşarak konuşmaya başladılar. Bu köpek korsanlar ne biçim insanlardı ki aldıkları söze böylesine güvenip gözetlemede bir kişi olsun bırakmamışlardı. İçlere doğru yürüdükçe şaşkınlıkları artıyordu. Ele geçirdikleri gemide tek bir canlı olmadığını anladıkları zaman birden içlerine oyuna getirildikleri duygusu kaplayıverdi. Aynı anda gecenin karanlığını yırtan korkunç alevler yüreklerini hoplatan patlamalarla üzerlerine saldırdı. 20 top ağzı kendilerine çevrilmiş ve ele geçirmek istedikleri San Felipe'nin gövdesini gülle kusmaya başlamıştı. Baskın için gelip baskına uğrayanlar hızla batmakta olan gemiden kurtulmak amacıyla şaşkınlık içinde sağa sola koşuşmaya başlamışlardı. Karaya çıkabilmek ya da kısa süreli de olsa güvenceli bir yer bulmak için didiniyorlardı. İri kıyımcı Conte Marquis'i adamlarını yatıştırıp toparlayabilmek için boşuna çabalıyordu. ''Nereye kaçıyorsunuz? Kaçmayın, dayanın, kaçmayın korkak köpekler!'' Subaylar da kargaşayı önlemek için sağa sola koşuşuyorlardı. Ama yararı yoktu. San Felipe sulara gömülürken karaya çıkmayı başaranlar toparlanmaya çalışıyor, silahlarını hazırlıyor, başta Marquis olmak üzere neyi beklediklerini bilmeden çevrelerine bakınıyorlardı. Bir süre sonra kendilerini neyi beklediğini anladılar. Gecenin karanlığı içinde büyük bir gemi ejderha çenesine doğru ağır ağır ilerlemeye başlamıştı. Kürek sesleri, yelkenlerin görüntüsü acı gerçeği suratlarına bir şamar gibi indirdi. İspanyollar durumu kavramışlardı. Don Clemente ile anlaşan Marquis, korsanlarla dolu olduğunu sandığı San Felipe'yi basarken, 40 toplu anlı şanlı amiral gemisi Maria Gloria, Kaptan Bulut ve korsanların eline geçmişti. Üstelik Marquis, kendi gemisinden açılan ateşle tuzağa düşürülmüş, başarısızlığa uğramış, gemisinden olmuş ve düşmanı ünlü korsan Kaptan Bulut, burnunun dibinden kendi gemisiyle denize açılmıştı. Don Clemente bir an için içine yuvarlandığı öfke bunalımından kurtulup ejderha çenesinin girişini tutan topları anımsadı. Durumu hemen amirale aktardı. Reconit Marquis'e çılgına dönmüştü. Kendi gemimi batırmak bahasına da olsa bu köpekleri San Domingo'dan sağ çıkartmayacağım. Herkes top başına, top başına. Başta kendisi en az 50 kadar asker kanal tutan topların bulunduğu yöne koştular. Maria Gloria ejderha çenesine gireceği sırada bataryaya ulaştılar. 5 dakika sonra gemi topların atış alanına girecekti. Bu uzaklıktan vurmak olanaksızdı. 6 toplu ateşi hazır bekliyordu. Marquis olanca gücüyle bağırdı. Şu tanrının cezası korsanının canını cehenneme göndermek için çabuk bana bir topçu bulun. Bir adam öne atıldı. Elden ele ulaştırılan bir fener topçunun yanına kadar geldi. Adam fenerin ateşiyle elindeki piteli tutuşturdu. İlk topa yaklaştırdı. Bekle diye bağırdı Marquis. Bekle de iyice yaklaşsın. Oysa daha çok bekleyeceklerdi. Topçu fenerin ışığında bunu açıkça görüyordu. Orada bulunan topların tüm barutları boşaltılmıştı. Bir toptan ötekine koşuyor, ne yapacağını bilemiyordu. Bir elinde fener, öteki elinde yanan fitil sallanıp duruyordu. 100 metre ötelerinden Maria Gloria ağır ağır geçip gitti. Okyanuslar amirali, çabuk ol sersem, çabuk ol diye tepiniyor bağırıyordu. Topçu elindeki feneri topun üzerine bıraktı, Marquis'e seslendi. Sinirlenmeyin ekselans, boşaltmışlar. Bu topların tümünü boşaltmışlar. Amiral'in ettiği küfürlere sayfalar yetmez. Ama sonunda şöyle dedi. Bu şeytan korsan hiçbir şey unutmuyor. Bu sırada ötelerinden geçip giden gemiden bir korsanın ateşlediği kuru sıkı topun sesi duyuldu. Kendilerini selamlıyordu. Sonra onu da bastıran bir kahkaha kulaklarına kadar geldi. Kanaldan geçen Maria Gloria açık denize doğru rota tuttu. İkinci bölüm. Kendini beğenmişin biri. Çağlar boyu ordulara, donanmalara komuta etmiş büyük komutanların üstün niteliklerinden birincisi yer değiştirmedeki ustalıkları olmuştur. Uzaklıkları böylesine hiçe sayabilmesi için Bulut'un insan değil ancak şeytan sayılacağı İspanyollar arasında yerleşmiş bir kanıydı. Bulut kendisine doğaüstü güçler yükleyen söylentilerden pek hoşlanmazdı. Ama gerektiğinde bunlardan yararlanmadan edemezdi. San Domingo'da İspanyolların Okyanuslar Amirali Mark Riconet'in amiral gemisi Maria Gloria'yı ele geçirmesinden kısa bir süre sonra 200 mil uzaktaki Kartaca kentini bastığını duyduğu zaman neredeyse kendine ilişkin öykülere kendisi de inanacaktı. Maria Gloria'nın adını Endülüs kızı olarak değiştirmişler, İspanyol bayrağı yerine İngiliz bayrağı çekmişler, St. Croix adasındaki Skridanstad kenti limanına gelip demir atmışlardı. Kaptan Bulut her zaman olduğu gibi belirli bir amaç gütmeden kıyı tavernalarından birine oturmuş konuşulanları dinliyordu. Denizciler için böyle yerlerin çok iyi bir haber kaynağı olduğunu biliyordu. Kendisinden söz edildiğini ilk kez duymuyordu. Ama Kartaca'yı bastıktan sonra ne kadar vahşice davrandıklarını dinlerken şaşkınlığa uğramıştı. Olanları anlatan iri yarı, kızıl saçlı, kırmızı suratlı Klaus adında flamenkli bir gemi sahibiydi. Fransız Batı Hindistan şirketinin üyesi, iki kentli tüccarı oyalamak için duyduğu talan ve cinayet öykülerini ballandıra ballandıra anlatıyordu. Bulut çağrılmamıştı ama daha fazla bir şeyler öğrenebilmek için aralarına katıldı. Fransızcası pek öyle iyi değildi ama yine de işe yarıyordu. Tavernacıyı çağırmak için masaya vururken dönüp yanındaki adama sordu. Bu olay ne zaman olmuş sayın bayım? Flamenkli, 10 gün kadar önce diye karşılık verdi. Bulut, olamaz dedi. Kaptan Bulut 10 gün önce San Domingo'daydı. Üstelik Bulut sizin anlattığınız insanlık dışı acımasız eylemleri yapmaz. Klaus kendisine karşı konulmasına fena halde bozulmuştu. Korsan korsandır. Al birini vur ötekine. Sonra neden tiksindiğini kanıtlamak istercesine yere tükürdü. Beni yanlış anlamayın. Sizinle tartışmak istemiyorum. Ama Kaptan Bulut 10 gün önce San Domingo'da olduğuna göre aynı anda Kartaca'da olamaz değil mi? 2 gün önce Porto Rico'da San Juan'daydım. Tüm bunları bana Kartaca'da korsanların baskınına uğrayan İspanyol gemisinin kaptanı anladı. Saldırıya uğrayan iki gemi San Juan'a sığınmıştı. Karayip denizinde amansız korsan onları izlemiş ama top ateşiyle korsan gemisinin ön direğine devirerek kaçmayı başarmışlar. Bulut, İspanyollar yanılmışlar, hepsi o kadar dedi. Klaus, yanılmış olamazlar diye üsteledi. Kaptan Bulut'un koca kızıl gemisi Arabella'yı kim olsa bir bakışta tanır. Söyledim size, anlatılanların tümü yalan. Benim bildiğim kadarıyla Arabella şu anda Tortuga'da onarılıyor. Flamenkli alaycı bir bakışla kaptanı süzdü. Siz de çok şey biliyorsunuz dedi. İçkisini yuvarladıktan sonra yeniden sözü Porto Rico'da onarılmakta olan İspanyol ticaret gemilerine getirdi. Başlarına gelenlerden sonra çok değerli mallarla yüklü olduklarından yalnız yola çıkmak istemediklerini söyledi. Bu konuyu kendisini daha çok ilgilendirdiği için Kaptan Bulut Kartaca'da kendi adına becerilen eylemlerin tartışmasını bir yana bıraktı. Anlatılanları dinledi. O akşam Kaptan Bulut Endülüs kızındaki kamerasında tek gözlü Dave Wolverstone, Nathaniel Hedthorpe ve Kaffinick'ten kurulu savaş konseyini topladı. Konuştular. Varılan karara uyarak Endülüs kızı o gece St. Croix'ten ayrıldı. 2 gün sonra da Porto Rico'da San Juan önlerinde göründü. İspanyol bayrağı çekmişlerdi. Bir top atışı ile limanı selamladıktan sonra denize bir sandal indirdiler. Bulut dürbünüyle çevresine bakındı. Sonunda boyları epeyce yüksek iki sarı kalyonu gördü. 30'ar topları vardı. Zarar gördükleri için onların gördükleri anlaşılıyordu. Demek ki Klaus doğru söylemişti. Kentte güçlü bir garnizon vardı. Üstelik değerli mallarla dolu ve saldırıya uğramış iki gemi limanlarındaydı. Askerler alarm durumunda olmalıydı. Bu yüzden uyanık durmak gerekiyordu. Karaya çıkartma yapmak söz konusu olamazdı. Top atışı ile limanı dövmek bir işe yaramazdı. Öyleyse yine bir düzen kurmak gerekiyordu. Bu nedenle Kaptan Bulut karaya sandalla çıkıyordu. Bu kadar kısa bir süre içinde Kaptan Bulut'un amiral gemisini ele geçirdiği haberi Porto Rico'ya ulaşamazdı. Maria Gloria'nın güzel İspanyol yapısı, yaldızlı olağanüstü süsleri herkese etkileyebilirdi. Ayrıca Kaptan Bulut, Marki'nin giysisi dolabından dilediği gibi yararlanmış, çok gösterişli giyinmişti. Porto Rico Başkaptanınız Don Sebastian Mendez ile akıcı bir Kastilya lehçesiyle konuşuyordu. Kaptan Bulut, kendisine İspanyolların taktığı iki adı karıştırarak adının Don Pedro Encarno'da görevinin de Okyanuslar Amirali Riconic Marquis'in yardımcısı olduğunu söylemişti. Amiral, damla hastalığı yüzünden yatağından kalkamadığından karaya çıkamamıştı. Amiral St. Croix'te bir Flamenk gemicisinden korsanların iki İspanyol gemisine saldırdıklarını duymuş, bu gemilerin daha sonra San Juan'a sığınabileceklerini düşünmüştü. Marki bu konuda daha geniş bilgi istiyordu. Don Sebastian şişman, iri yarı, kalın dudaklı, incecik bıyıklı bir adamdı. Önce kaptanı büyük törensel davranışlarla karşılamış, daha sonra da bir Kastilyalı'nın ötekine göstereceği içtenlikle yemeğe alıkoymuştu. Sofrada ufak tefek yapılı genç karısı da vardı. Kaptanın istediği bilgileri hiç çekinmeden verdi. Evet, iki İspanyol gemisi Kartaca'nın altın üstüne getiren korsanların saldırısına uğramıştı. Kentte girişilen eylemlerin mide bulandırıcı ayrıntılarını eşi Donna Leocadia'nın kızarmasını aldırmadan bir bir anlattı. Kaptan Bulut yapılan tüm saldırıların kendisine mal edilmesine epey şaştı. Ama İspanyol gemilerinin milyarlar değerinde 200 bin altın ile bir o kadar değerde baharatla yüklü olduğunu duyunca her şeyi unuttu. Don Sebastian, şu şeytandan farksız korsanı ele geçirmek için her şeyimi verirdim dedi. Hele bu yaptıklarından sonra. Tüm bu marifetleri Kaptan Bulut mu becermiş? İnanılır gibi değil. Hiç kuşku yok. Böyle bir şeye kim cesaret edebilir? Onu bir elime geçirsem, inanın derisini yüzdürüp kendime pantolonu yaptıracağım.
Dona Leocadia ürpererek, Sebastian, sevgilim, sakin ol diye söze karıştı. Ne ürkütücü şeyler söylüyorsun? Don Sebastian öfkeyle, ah, onu bir elime geçirsem diye yineledi. Kaptan Blood tatlı tatlı gülümsedi. Belli olmaz, belki sandığınızdan da yakınınızdadır dedi. Başkaptan, garip görünüşle bıyığını çekiştirerek, dilerim Tanrı'dan öyle olsun dedi. Yemekten sonra konukları amirale bilgi vermesi gerektiğini söyledi ve üzülerek izin istedi. Kaptan sandalla gemiye döndükten sonra şahane kalyon demir aldı. Yelken açtı. Üzerinde San Juan kentinin kurulduğu yarımadanın doğusuna doğru yola çıktı. Blood amiralin yazı masasına oturmuş sürekli çalışıyordu. Amiralin mührü ile üzerinde İspanyol arması bulunan parşömenler çok işine yarayacaktı. Şu anda Don Sebastian'ın üzerine bıraktığı belgeyi hazırlaması pek zor olmamıştı. Başkaptana şu açıklamayı yaptı. Kaptan Blood'ın yakın sularında bulunması olasılığı belirtmeniz üzerine amiral azılı korsanı aramaya karar verdi. Kendisinin bulunmadığı süre içinde gördüğünüz gibi burada kalmamı buyurdular. Başkaptan Riconit Marquis'inin aramasını taşıyan kırmızı balmumu ile mühürlenmiş belgeye bakıyordu. Burada kendisine San Juan'ın, Santo Antonio'nun kalesi ve kent garnizonunun komutası Don Pedro Encarnado'ya devretmesi buyruluyordu. Don Sebastian'ın böyle bir buyruğu sevinçle karşılaması beklenemezdi. Bunu hiç anlayamadım dedi. Benim komutam altında kaleden sorumlu Albay Vargas yetenekli ve deneyimli bir askerdir. Bu adamın başkaptanı ben isem subaylarımı kendim atamam gerekmez mi? Kaptan Blood son derece inandırıcı bir tutumla konuştu. Sayın dostum, ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyleri duyardım. Ama lütfen aramızda kalsın. Sanırım amiral, gemilerin değerli yüklerini düşünüp aşırı korkuya kapıldılar. Bu buyruk karşısında ne yapabiliriz ki? Katlanmamız gerek. Sonunda Don Sebastian buyruğa boyun eğmişti. Üstelik bir de Kaptan Blood olup bitenlerden sorumluluk taşımayacağını söyleyince biraz sevinmişti bile. Bundan sonraki ilk gün Peter Blood işleri kolaylaştıracak davranışlarını sürdürdü. Albay Vargas'ın gönlünü aldı, avuttu, yola getirdi. Düzmece Don Pedro karada komutayı ele almaya geldiği gün Haziran'ın ilk cumasıydı. Ertesi pazar sabahı başkaptanın sarayının avlusuna dört nala giren bir subay eşiyle kahvaltı etmekte olan Don Sebastian'ın yanına soluk soluğa girdi. Çok iyi silahlanmış, hangi limana bağlı olduğu belirsiz bir gemi 50 mil uzaktaki San Patrico'ya top tutmuştu. Kaledeki topların atış etkisi alanına yaklaşma yürekliliğini gösteremediğinden şimdilik bir zarar verememişti. Ama kalede çok az cephane vardı ve korsanlar karaya çıkacak olurlarsa oraları savunacak yeterince insan bulmak çok zordu. Don Sebastian şaşkındı. Tanrı'nın cezası korsanlar. San Patrico'da ne arıyorlar dedi. Kaptan Blood, anlıyorum diye karşılık verdi. San Patrico, San Juan ve altın yüklü gemilerin arka kapısı sayılır.
Arka kapısı mı?
Evet, çok açık. Korsanlar sizin buradaki büyük gücünüze doğrudan saldırma yürekliliği gösteremedikleri için arkadan vurmak istiyorlar. Başkaptan bu usta askerin karşısında sersemlemişti. Galiba haklısınız dedi. Hemen Albay Vargas çağrıldı. Santo Antonio kalesinde yeteri kadar cephane ve asker bulunduğu için tüm azizlere şükrediyordu. Şeytan götüresice korsanlar cehenneme göndermek için San Patrico'ya dilediği kadar asker ve cephane yollayabilirlerdi. Ama yeni komutan kendisiyle aynı görüşü paylaşmıyordu. Santo Antonio'dan cephane göndermek büyük hata olur. Burada tümüne gereksinme duyabiliriz. Çeşitli olasılıklar var. Korsanlar San Patrico'ya çıkmanın düşündüklerinden zor olduğunu görüp bundan vazgeçebilirler. Kim bilir, belki de oraya girişilen saldırı bir düzmecedir. Belki de bakışlarınızı oraya çekmek istemişlerdir. Don Sebastian şaşkın, düşünceli, alnını sıvazladı. Doğru, olabilir dedi. Tanrım, sen bana yardım et. Şimdi bu düşünceli adamın yanında olması onu sevindiriyordu. Don Pedro komutayı ele almakta gecikmedi. Gemilerde yeteri kadar cephane var. Barut ve güllelerden başka topları da alacağız. Ve tümünü hemen San Patrico'ya göndereceğiz. Don Sebastian birden kuşkulanmıştı. Gemileri silahsız mı bırakacaksınız? Gemiler limanda oldukları sürece toplarına gerek yok ki. Limanın girişini kale nasıl olsa savunabilir. Gerçekte San Patrico zor durumda. Siz hemen gerekli katır ve öküz arabalarının bulunması için buyruk verin. San Patrico'nun gücü nedir? 40-50 asker kadar. Tanrı yardımcınız olsun. Korsanlar karaya çıkmayı tasarlıyorlarsa en az 400-500 kişilik güçleri var demektir. En iyisi Albay Vargas'ı Santo Antonio'dan 150, gemilerden de 100 kadar adamla oraya göndermek. Don Sebastian dehşete düşmüştü. Çıldırdınız mı siz kuzum? San Juan savunmasız mı bırakmak istiyorsunuz? Kaptan Blood işini iyi bilen insan havasıyla karşılık verdi. Sanmıyorum dedi. Kalede bir kesimi büyük çapta olmak üzere 100 topumuz var.